Kültür dünyamızdan manzaralar. Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür dünyamızdan manzaralar başlıyor.
Erkam Radyo'ya Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz değerli dinleyenler. Kıymetli kültür tarihçimiz, değerli hocam Dursun Gürlek Bey ile huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ayrıyeten
geçmiş olsun efendim. Acil
teşekkür
şifalar dilerim.
Sağ olasınız. Tam geçmedi de.
Evet.
Geçme meyli gösterdi. Şöyle bir kitap okumuştum. Tevfik Bey, Mehmet Tevfik Bey namı diye Çaylak Tevfik derler. Kafile-i Şuara diye bir de onun ansiklopedisi vardır. Şairler ansiklopedisi na tamamdır. Maalesef tamamlayamamıştır. Onun Bu Adam diye bir kitabı var.
Evet.
Efendim bu adam şöyle dedi, bu adam böyle dedi diye devam eder. Sonunda da şöyle biter veya sona doğru. Bu adama sordular, sende bir hastalık vardı geçti mi? El cevap hem de kaç kişiye. Şimdi Allah'a şükür hastalığımızı başkalarına geçirmedik ama efendim beni de sevdi galiba biraz geç gidiyor.
Evet.
Ne yapalım hastalık da güzeldir.
Evet. Hocam halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda
bir nefes sıhhat gibi
demiş. Eyvallah. Kanuni.
Eyvallah.
Hakikaten bir kez daha hatırlamış olduk. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama, sessiz yaşadığım kim beni nereden bilecektir diyen, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Hakk'a yürüyüşünün vefatının 79. seneyi devriyesini idrak ettiğimiz günlerin içerisinden geçiyoruz. Hocam bazı insanlar vardır, vefatlarının üzerinden yıllar geçse de unutulmazlar. Mesajları, eserleri, hizmetleri her daim yenidir. Yıllar önce yazdıkları hala aynı heyecanla okunmaya devam eder. İşte bu değerlerimizden biri de Akif. Bugün isterseniz Akif'i millet nazarında böylesine kıymetli kılan ne? Milletimiz, hasreten gençliğimiz her geçen gün nasıl büyük bir ilgi alakayla Akif'i sahipleniyor? Onda ne buluyor da Akif'e bu denli sahip çıkıyor? Buradan yola çıkarak Akif'i konuşalım ve aziz dostlarla
Eyvallah.
Konuşalım isterim.
Akif'te ne buluyor? Milletimiz kendini buluyor.
Evet, çok güzel.
Bizden birisi. Milletin inancını, imanını, heyecanını, ilmini, irfanını, idrakini terennüm etmiş bir mübarek şahsiyet. Bana sorarsanız Mehmet Akif'in Safahat başta olmak üzere hiçbir eser yazmamış olsaydı hayatı zaten eserdi. Yani Mehmet Akif kitap gibi bir insandı. Dolayısıyla kendisi eserdi. Efendim ne mutlu Mehmet Akif Ersoy merhuma ki hadis-i şerifteki sırra bir nevi inmiştir.
Evet.
Efendim işte eser yazıp bırakan alimlerin de amel defterlerinin kapanmayacağını malumumuz olan o hadis-i şerifte görüyoruz. Mehmet Akif de onlardan biridir. Safahat'ı bu kadar yıldır en çok okunan eserler kategorisinde mütalaa ediliyor ki bu da yine okunacağını, bundan sonraki senelerde de Akif'in sevileceğini, eserlerinin okunacağını gösteriyor. Efendim, dolayısıyla güzel insanlar, hayırlı insanlar kafilesine Akif merhum çoktan katılmıştır ve bu kafile ebediyet yolculuğunda devam ediyor.
Sizin sohbetlerinizde sıklıkla vurguladığınız hani her insanın iki ömrü vardır.
Tabii
birisi
ki.
Bildiğimiz tabii ömrümüz, bir de eskilerin ömrü saniye dedikleri ikinci ömürlerdi. Akif şimdi ikinci ömrünü yaşıyor.
İkinci ömrünü yaşıyor. Yaşamaya da inşallah devam edecektir. Çünkü Safahat, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin, daha çok günümüze bakan ayetlerinin manzume yoluyla, şiir yoluyla tefsirinden ibarettir. Binaenaleyh Akif bir bakıma müfessirdir. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini nazmen tefsir etmiş bir zat-ı muhteremdir dersek doğruyu ifade etmiş oluruz.
Aynı zamanda demir hafızdı değil mi hocam?
Tabii demir hafız, evet. Demir hafız ne demek? Yani hiç tereddüt etmeden, baştan sona yanlış yapmadan, takılmadan okuyan hafız demektir ki bunların sayısı azdır. Efendim, tabii Akif'in özellikleri çok. Hafız Akif, alim Akif, şair Akif, baytar Akif, karakter ve ahlak abidesi Akif. Onun için biz Akif'i vefat yıl dönümlerindeki anma programlarına münhasır hale getirmeyelim.
Evet.
Ve sadece milli şair Akif diye de lanse etmeyelim.
Doğru.
Doğrudur. Bu onun en büyük hakkıdır, en önemli hakkıdır ama Akif'in başka yönleri de var. Alim yönü var.
Doğru.
Alim olmasaydı Kur'an-ı Kerim'in mealini yazabilir miydi? Mesela Babanzade Ahmet Naim'in ifadesine göre Arapçayı daha da ilerletmek için gecesini gündüzüne katmıştır. Ve neredeyse aziz dostu Babanzade'nin Arapçadaki seviyesine gelmiştir. Farsçası da öyledir. Fransızcası da öyledir. Akif şarktan da garptan da haberdardır. Yani doğuyu bildiği kadar batıyı da bilir. Efendim Fransız kültürüne aşinadır. Mesela Lamartine'i çok sevdiğini söyler. Efendim işte doğudan Sadi'yi çok sevdiğini söyler. Efendim Zülcenaheyn bir insandır. İki yönlü bir insandır. İdeal bir insandır. O bakımdan Akif çeşitli yönleriyle bu milletin gençliğine tanıtılmalı. Şimdi günümüzde de safahat okumaları adı altında bir takım programları yapılıyor ise de efendim ben bu programların biraz sathi kaldığını,
neden böyle düşünüyorsunuz
kaldığını
hocam?
Zannediyorum. Çünkü safahatı anlamak, anlatmak, şerh etmek kültürel altyapıya ihtiyaç gösteriyor. Yani Arapça bileceksiniz, Osmanlıca bileceksiniz, İslam tarihi bileceksiniz, az çok felsefe bileceksiniz. Yoksa Akif'in safahatında o derinliği çok fazla olan şiirleri açıklamak kolay değildir. O bakımdan bu hizmetleri daha geniş kapsamlı, daha derinlikli bir şekilde yapmak lazımdır diyorum.
Evet. Ve hocam tabii Akif derdi olan, meselesi olan, çilesi olan tam inanmış bir adam.
Evet,
değil mi? Bir İslam şairi, bir Müslüman.
Tabii Akif'in fikren muhalifi olan şairler ve yazarlar da Akif'in inanmış adam olduğunu zaten açık açık söylüyorlar. Yani sen öyle bir ahlak ve karakter sahibi ol ki düşmanın bile seni takdir etsin ve faziletlerini, meziyetlerini söylemekten çekinmesin. Akif bu yönden de mühim bir insandır. Yani Nurullah Ataş bile onun efendim işte bir karakter abidesi olduğunu söyleyebiliyor. Yoksa fikrine, dünya görüşüne asla katılmadığını defalarca söylemiştir, yazmıştır.
Evet, sizinle Akif üzerine yapılan bir mülakatta öyle diyorsunuz. Akif ahlak ve karakter abidesiydi. Milletini, vatanını, gençliği seven bir insandı. Tek kelimeyle söylemek gerekirse candı, heyecandı ve samimi bir büyüğümüzdü. Akif'i bu millet seviyor. Dün sevmişti, bugün de seviyor. Yarın da sevmeye devam edecektir. Peki hocam, şimdi merhum Akif'i anmak için her yıl vefatına seneye devriyesi münasebetiyle birçok programlar tertip ediliyor, törenler düzenleniyor, paneller yapılıyor. Ama yine sormak gerekiyor, Akif'i biz anlayabildik mi millet olarak? Ya da anlayabildiysek ne kadar anlayabildik, anlayamadıysak niye anlayamıyoruz?
Anlayamadık. Yani tabii ki Akif'i anlayan yahut da anlama gayreti içinde olan seçkin bir kitle, bir zümre var.
Muhakkak.
Bunu inkar edemeyiz. Fakat bu yeterli değil. Az önce de ifade ettiğim gibi eski deyimle söylemek gerekirse Akif merhumu efradını cami, ayarını mani anlayabilmek, anlatabilmek için eski kültürümüzün inceliklerine vakıf olmamız gerekiyor. Tefsir, fıkıh, hadis, kelam, tasavvuf, Mevlana, Yunus Emre, İmam-ı Azam, Gazali, bunları bilmeden, bunlar hakkında biraz olsun maluma sahibi olmadan safahatın zevkine varamayız. O hale geldik ki bizde bir kültür kopma hadisesi oldu. Eski medeniyetimizden koparıldık. Harf inkılabından sonra muazzam demeyelim, müthiş bir sıkıntı yaşadık.
Evet.
Şimdi mesela Arap alfabesinde olan bazı harfler Latin alfabesinde yok. Safahatı dahi doğru yazamıyoruz veya söyleyemiyoruz. Sefahat diyoruz.
Allah Allah.
Tabii maalesef.
Safahate,
evet,
sefahat diyenler.
Evet, sefahat diyen diplomalıların olduğunu ben biliyorum. Defalarca da duydum. Tabii şimdi üç tane S harfi vardır, evet, biliyorsunuz. Birisi sat, birisi sin, hı hı, birisi de peltek s. Şimdi bu üç s'den hangisiyle yazılacak? Siz Osmanlıca bilmezseniz, Osmanlıca Türkçesine vakıf değilseniz safahatı bu üç s'den hangisiyle yazılacak diye tereddüt edersiniz. Halbuki sesinden, telaffuzundan bellidir. Kalın seslidir.
Evet.
Öyleyse satla yazılacaktır. ve onunla söylenecektir. Siz safahatı sefahat diye söylerseniz, ki söylüyorlar maalesef, efendim, o zaman mana 180 derece değişir. Safahat bölümler, kısımlar demek olduğu halde, sefahat derseniz kötülük, rezillik, içki, kumar düşkünlüğü gibi manalara gelir. Mesela derler ki sefih bir hayat yaşıyor, sefahat hayatı yaşıyor.
Evet.
Ne kadar kötü değil mi? İşte bu en basit bir misaldir. Safahatta geçen öyle kelimeler var ki onları efendim Osmanlıca bilmeden anlayamazsınız. Delalet var, dalalet var. Efendim Çanakkale şehitlerine şiirinde geçiyor, bir edvar kelimesi var değil mi? Edvar. Efendim galiba 30'lu yılların sonunda veya 40'lı yılların başında, o zamanki üniversite gençleri arasında bir anket yapıyorlar. Buradaki edvar ne demek diye efendim soru yöneltilen üniversite mensuplarının hemen hepsi İngiliz kralı Edward diye cevap veriyor.
Allah Allah.
Evet, halbuki oradaki edvar devir kelimesinin çoğuludur. Deviller demektir. Değil mi? Efendim, almaz seni bu cihat diye, bak şimdi cihat deyince biz o bildiğimiz İslami manadaki savaşı anlıyoruz. Halbuki oradaki cihat o değildir. Cihet kelimesinin çoğuludur. Cihat, cihetler demektir. Evet, tabii. Şimdi o cihet veya
tabii,
cihat
sana gelmez
sonra,
bu ufuklar,
tabii,
seni almaz bu cihat.
Evet. Ha, ne demek?
Diyorum.
Evet. İşte o kelimenin sonundaki dal harfi mi olacak, T mi? Hemen mana değişiyor. Ya yine söylüyorum, iddia ediyorum. İslami kültüre, medeniyetimize, Osmanlı kültürüne az çok vakıf olmadan zevkine varamayız. Bugün gençler zevk almıyorsa efendim, menlem yazık bilmez yazık sözünün şumulüne giriyorsa, bunda babaların, annelerin ama bilhassa öğretmenlerin biraz mesuliyeti olsa gerek. Yeteri kadar anlatamıyoruz. Çünkü kendisi bu muhtacı himmet bir dede, gayriye nasıl himmet ede sözü fehvasınca, öğretmen efendim safahatı iyi bilmiyorsa, Akif'in hayatını iyi bilmiyorsa öğrenciye nasıl zevk verecek, nasıl anlatacak? Onun için önce kendimizi yetiştirmemiz icap ediyor derim.
Evet. Biz bugün ortalama 300 kelimeyle konuşuyoruz. Halbuki Akif safahati 3000-5000 kelimeyle konuşulduğu dönemin lisanıyla yazdı.
Tabii.
Osmanlıcayı iyi bilmeden, İslami ilimlerin az da olsa bazılarına vakıf olmadan, Osmanlı kültürüne biraz da aşina olmadan safahatin zevkine varamayız diyorsunuz. Yani Akif anlamak için ciddi bir kültürel altyapı gerekiyor.
Kesinlikle.
Bir de hocam, safahati kalın bulup anlaşılmaz bulanlar var. Onlardan da çok muzdaripsiniz.
Oraya girsek çıkamayız. Evet. Maalesef. Maalesef. Evet.
Yaşanmış böyle, değil mi, hatıralarınız da?
Var var, çok çok, hangi birini anlatayım, ama işte biraz,
evet,
aslında fıkra gibi gülüyoruz ama
ya,
perişan halimize ağlamak
gülüyoruz,
lazım. Evet, evet, tabii. Yani doğru. Mehmet Akif'in Cumhuriyet devrinde yazdığı safahatı bugünkü nesiller ağır buluyorlarsa, anlaşılmaz buluyorlarsa, ben ne yapayım? Hazin bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunların tabii ki Fuzuli, Nedim-i Baki,
evet,
Ebu Suud Efendi'yi anlamaları, Katip Çelebi'yi anlamaları hiç mümkün değil.
Evet. Şimdi tabii hocam, Akif o kadar çok gönlü bir değerimiz ki, şairliği üzerine saatlerce konuşulabilir. Dediğiniz bir ahlak ve karakter abidesi. Ve aynı zamanda bir müfessir, meali var, tefsiri var.
Evet.
Hafız. Sporcu.
Sporcu, evet.
Güreşçi, tabii, iyi bir yüzücü.
Yüzücü, boğazı karşıdan karşıya geçerek birkaç defa yüzdüğünü biliyoruz. Sportmen, evet. Adam. Mahiris Hoca anlatıyor. Bir gün Akif Bey'le Üsküdar'da buluştuk. Efendim, hadi seninle Alem Dağı'na gidelim dedi. Ben hemen araba bulma teşebbüsünde bulundum. Araba bulma teşebbüsüne geçtim. Ne yapıyorsun dedi. İşte araba. Ne arabası ya? Şöyle iki adımlık yere araba mı ile gidilir diyor.
Bunu nereden? Fatih'ten?
Üsküdar'dan Alem Dağı'na yürüyerek.
Evet.
Evet. Ve Üsküdar'dan Alem Dağı'na yürüyerek gittik diyor. Yani Akif'e bıraksan efendim İstanbul'dan Ankara'ya da gider yürüyerek.
Fatih'ten
zaten
de
gitti bu Milli İnşaat'a
mektebi varmış.
Için.
Evet. Küçükçekmece, oraya da yine yürüyerek çok defa gitmişti.
Tabii. Hatta Mithat Cemal Kuntay anlatıyor. Bir gün Akif Bey'e hadi seninle yürüyerek Edirne'ye gidelim diyecek oldum. Hemen sözümü geri aldım. Söylemedim. Çünkü ağzımdan çıksaydı başıma gelecek felaketi biliyordum. Ve biz mecbur kalacaktık Edirne'ye kadar yürüyerek gitmeye.
Evet. Hocam tam buradan yola çıkarak işte Akif aynı zamanda dostluğun ve vefanın kendisinde en güzel bir şekilde ete kemiğe büründüğü örnek bir şahsiyet.
Evet, tabii.
Siz Akif ve aziz dostları üzerine çalışmalarınız var, yazılarınız var. İnşallah kitap
inşallah.
Allah çalışmanız
zaman,
olur.
Allah zaman sıfat imkan verirse öyle bir eser hazırlamayı düşünüyorum.
İnşallah.
Çünkü Ömer Ferit Kamı, Babanzade Ahmet Naimi, Kur'an-ı Hakim Meali Kerim isimli üç ciltlik kıymetli meal tefsirin müellifi Hasan Basri Çantayı, efendim Kandilli Rasa Tanesi'nin kurucusu Fatin Hoca'yı, Profesör Fatin Gökmen'i, efendim Yılların İzi müellifi Mahir İz Hoca'yı, efendim tanımadan, bilmeden Akif'i yeteri kadar anlayamayız. Çünkü Akif bunların hepsinden ilham aldı. Hepsiyle amiyane tabirle söylemek gerekirse düşüp kalktı.
Evet.
Meclislerinde bulundu. Hepsine hayran. Bilhassa Babanzade'ye, bilhassa Ferit Bey'e o kadar hayran ki onlarla geçirmediği saatleri bir kayıp telakki ediyor. Ömer Ferit Kağan Bey anlatıyor. Akif Bey daima beni konuşturmak ister, beni söyletmek ister ve pür dikkat dinlerdi. Ve bana derdi ki sen kitap yazma, kitap yazmak senin feyzini alıyor. Sen daima sohbet et.
Evet.
Evet, o bakımdan bir bakıma da sohbet şeyhidir Ferit Bey. Akif'in sohbet şeyhidir. Akif sırf ona komşu olmak için Fatih'ten Beylerbeyi'ne taşındı. Çünkü Beylerbeyi'nde oturuyordu Ferit Bey. Bunları uzun uzun anlatıyor. İşte bunların bilinmesi gerekiyor. Babanzade Ahmet Naim devrimizin, Cumhuriyet devrinin en güzide muhaddislerinden, alimlerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den sonra en makbul kitap addedilen Sahih-i Buhari'yi Arapçadan Türkçe'ye çevirme görevi kendisine verildi. Fakat ecel müsaade etmedi. Ancak 3 cildini çevirebildi. Babanzade Ahmet Naim. Sonra geri kalan ciltlerini Profesör Kamil Miras, ki o da Akif'in yakınlarından bir zat-ı muhteremdir, büyük bir allamedir. Babanzade budur işte. Ve öyle bir dostluk ki, tevafuk-ı ilahi diyelim biz buna. İkisi de 63 yaşında vefat ediyor. Öğle namazını kılarken secdede vefat ediyor. Babanzade Ahmet Naim, keza Akif Bey 63 yaşında. Ve yine güzel bir tesadüftür ki, tevafuktur ki, Edirne Kapı şehitliğinde
ahiret
yan
komşuları.
Yana yatıyorlar. Ahiret komşuları çok orada. Hemen sol tarafında Babanzade Ahmet Naim Bey, Akif'in hemen sağ tarafında, hatta bitişiğinde Süleyman Nazif Bey yatıyor. Süleyman Nazif Bey hem iyi bir şairdir, bir kahramandır ve Akif hakkında da ilk defa kitap yazanlardan biridir. Efendim, bakınız sağlı sollu.
Evet.
Biraz ilerisinde ve sol tarafta yine Muallim Cevdet Bey yatıyor. Yine aynı kabristanda Akif Bey'e yakın aziz dostlarından biri daha var. Gençler bunları bilsinler. Hasan Basri Çantay da orada yatıyor. Ve Akif'in hastalığı dolayısıyla şiir söyleyememesi üzerine heyecana gelip de Akif hakkında uzun ve son derece etkili bir şiir kaleme alan ve Hasan Basri Çantay'ın da hemşehrisi olan Fatih Türbedarı Ahmet Amiş Efendi'nin halifesi kim? Abdülaziz Mecditoğlu'nun yatıyor. Evet, bunlar hep Akif'in dostları. Evet, orada da güzel bir komşuluk var.
Evet, Edirne Kapı şehitliğinde. Yani İstanbul'da yaşayıp, değil mi, yolunu hala daha merhum Akif'in ve Akif'in aziz dostlarının kabrine düşürmeyen, ziyaret etmeyen var mıdır bilmiyorum. Ama gençlerimizden olmamasını diliyorum. Özellikle gençlerimizden.
Olmaz olur mu? Akif'i bir tarafa bırakın. İstanbul'da yaşadığı halde Eyüp Sultan Türbesi'ne gitmeyenler var. Evet. Onun için ben diyorum ki, biraz da arkadaşlara takılıyorum. Evet. Biraz espri de yapıyorum. Efendim, sizler İstanbul'da yaşamıyorsunuz. İstanbul'da oturuyorsunuz. İstanbul'da oturmak ayrı şey. İstanbul'da yaşamak ayrı şey. Bir arkadaşımız bu mealde bir kitap da yazdı. İstanbul'da yaşama sanatı diye.
Haluk Dursun Bey, değil mi?
Adaşım, evet, Haluk Dursun Bey. Ben ufak bir değişiklik yapmak isterdim bu başlıkta. İstanbul'da yaşama sanatından ziyade İstanbul'da yaşama zevki demek lazım. Evet. İstanbul'da yaşamak zevktir. Ahmet Amiş Efendi'nin sözü olsa gerek. Efendim, iki şehir mübarektir diyor. Biri Medine, biri İstanbul. İkisinde de, ikisi hakkında da Efendimizin müjdesi var diyor. Sırf bu noktayı nazardan hareket edecek olsak, efendim, bu büyük zatların türbelerini, eserlerini ziyaret etmek lazımdır derim. Evet, başka türlü sevilmez bu şehir.
Doğru.
Akif de gezerek, İstanbul'u gezerek çok dolaşırmış, severmiş yani. Efendim, Karacaahmet mezarlığına çok ziyarete gidermiş mesela, bilebildiğim kadarıyla, diğer tarihi kabristanlara. O bakımdan şimdi mesela bu da ayrı bir konudur. Akif'in İstanbul'u başlığı altında bir çalışma yapmak lazım. İşte Fatih semtini öne çıkarmak lazım. Sarıgüzel de orada doğdu. Efendim, son günlerini Üsküdar'da, Alemdağ'da geçirdi.
Bu Ümraniye Alemdağ.
Tabii evet. Orada Abbas Halim Paşa'nın köşkünde kaldı. Efendim, Beyoğlu ile alakası var. Çünkü orada vefat
Mısır
etti.
Apartmanında,
Mısır apartmanında. Evet. Üsküdar'la efendim alakası var. Bu açıdan da bir eser yazmak lazım mesela. Bazı hatalarımız da var bizim. Mesela Beyoğlu'na gidiyorsunuz. Vefat ettiği apartmanın önünden geçiyorsunuz ki Mısır apartmanıdır. Orada kapının solunda caddeye bakan şöyle bir basit levha var. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif burada öldü.
Bu kadar basit.
Basit ve çirkin bir ifade. Burada öldü. Aman Allah'ım. Şunu biraz daha güzel ifadelerle yazsana. Bir kere öldü kelimesi hoş değildir.
Evet.
Burada vefat etti. Daha şöyle bizim kültürümüze uygun bir kelime kullanmak gerekmez. Bence o levhanın hemen sökülmesi lazım. Evet. Yani bunu Büyükşehir Belediyesi mi yapar? Kültür Müdürlüğü mü yapar? Yetkili merciği kimse o levhayı oradan bir an önce kaldırmaları gerekir. Bana sorarsanız İstanbul'da birçok levhaların kaldırılması gerekir. Gidin şimdi Üsküdar'a. Mihrimah Sultan Camii ki Mimar Sinan'ın hediyesidir. Mihrimah Sultan'ın hediyesidir. Caminin duvarlarında ben teker teker üşenmeden saydım. 5 tane tuvalet ilanı var. 5 tane. O tarihi mabedin duvarına tuvalet ilanı yapıştırmak ayıptır, çirkindir, kerihtir. Gözleri rahatsız ediyor. Be adam, yani camiye gelip tuvalete gitme ihtiyacını duyacak adam, eğer normal bir adamsa, tuvaletin nerede olduğunu bilir veya birine sorar. Ama illa işaret koyacaksan onu cami duvarına koyma. Bunlar diğer bazı eserlerimizde de görülüyor. Ama hassasiyet göstermiyoruz. Yok ediyoruz bunları.
Maalesef.
Bakın Valide Sultan Camii'nin Üsküdar'daki Gülnur Emetullah Valide Sultan Camii'nin tamirinden sonra içindeki levhalar kaldırıldı, biliyor musunuz? Kimsenin haberi yok. Nasıl kaldırırsın kardeşim? O levhayı Sultan 3. Ahmet, ki o camiyi yaptıran Gülnur Emetullah Valide Sultan'ın annesidir. Sultan 3. Ahmet, Gülnur Emetullah Valide Sultan'ın oğludur. Ve o levhayı padişah, yani 3. Evet. Ahmet, ki iyi bir hattattır, kendi eliyle deste hattı dediler, yazmıştır. El cennetü tahta akdamil ummahat, cennet annelerin ayakları altındadır. Şimdi yok o levha. Ben sordum, merak ettim. Efendim tamir ediliyor denildi. 6 aydır, 1 senedir tamir edilemedi bir levha. Yani şöyle çevre, bir 2 karışlık bir levha. İşte bu hassasiyetimizi yitirmemek lazım. Akif hassas bir insandı. Pürüzleri görürdü, kerizleri görürdü. Ve bunları hemen efendim gündeme getirirdi. Biz de öyle olmalıyız. Müslüman, meraklı, dikkatli, mütecessis bir kimse olmalıdır. Gittiği yeri bilmelidir, geldiği yeri bilmelidir. Etrafına, eserlere bakmalıdır. Akif böyle bir insandı, dört başı mamur.
Tabii boşuna mı diyordu hocam? Adam, aldırma da geç git diyemem. Ha,
tabii ya,
aldırırım.
Aldırırım,
çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar, kaldırırım diye. Hı? Şimdi bir güzel Akif şiiri dinleyelim hocam isterseniz. Ardından birkaç Akif'in özellikle dostluk ve vefasına dair yine konuşalım sizinle, hususlu birkaç husus var onları da. Ama öncesinde efendim Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı Uyan şiirini dinliyoruz. Buyurun.
Baksana kim boynu bükük ağlayan, hakkı hayatındır senin ey Müslüman. Kurtar artık o biçareyi Allah için. Artık ölüm uykularından uyan. Bunca zamandır uyudun kanmadın. Çekmediğin çile kalmadı, uslanmadın. Çiğnediler yurdunu baştan başa. Sen yine bir kere kımıldanmadın. Ninni değil dinlediğin velvele, kükreyerek akmadan müstakbele. Bir ebedi sel ki zamandır adı. Haydi katıl sen de o coşkun sele. Karşı durulmaz cereyan sine çak. Varsa duranlar olur elbet helak. Dalgaların anmadan seyrini, göz göre girdaba nedir inhima? Dehşeti maziye getir yadın. Kimse yetişmez yarın imdadına. Merhametin yok diyelim nefsine. Merhamet etmez misin evladına? Ben onu dünyaya getirdim diye kalkışacaksın demek öldürmeye. Sevk ediyormuş meğer insanları, hakkı übüvvet de bu caniliğe. Doğru mudur yesle olmak teba? Yok mu gelip gayrete bir intiba? Beklediğin subhi kıyamet midir? Gün batıyor, sen arıyorsun teba. Gözleri maziye bakan milletin, ömrü temadisi olur nakbetin. Karşına müstakbeli dikmiş hüda, görmeye lakin daha yok niyetin. Ey koca şark, ey ebedi meskenet, sen de kımıldanmaya bir niyet et. Korkuyorum garbın elinden yarın, kalmayacak çekmediğin melanet. Hakkı hayatın daha çiğnenmeden, kan dökerek almalısın merdi sen. Çünkü bugün ortada hak sahibi bir kişidir, hakkımı vermem diye.
Değerli Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında beraberliğimiz devam ediyor. Hocam, sözü senet bir Akif'tendi.
Tabii.
Çokça bahsedilir. Evet, siz yazarsınız, evet. Anlatırsınız. Akif'le sözleşmek her baba yiğidin harcı değilmiş herhalde o zaman.
Tabii. Çünkü Akif der ki, verdiği sözü yerine getirmemek için iki mazeret vardır. Hmm. Üçüncü mazeret yoktur. Nedir o? Bir, yatalak halinde hasta.
Evet.
İki, ölüm.
Evet.
Onun dışında hiçbir mazeret Akif için geçerli değildir. Hasan Basri Çantay'ın anlattığına göre,
buyurun,
Ankara'da Taceddin dergahında birlikte bulunuyorlar. Efendim, o akşam hayli geç bir vakitte geliyor Mehmet Akif Taceddin dergahına. Her zaman geldiği saatin tam aksine çok geç bir vakitte. Hasan Basri Bey bunun sebebini soruyor. Diyor ki, efendim, Eskişehir'den gelecek misafirlerim vardı. Fakat nasılsa hiç yapmadığım bir ihmal veya meşguliyet, zamanında onları karşılayamadım. Onlar da Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkmışlar. Efendim, peşlerinden gittim ve özür diledim. Çantay diyor ki, sabah ezanına doğru geldi Akif. Evet. O kadar gecikmesinin sebebi, gitmiş onları bulmuş yolda. Efendim, özür dilemiş gelmiş. Biz hiç öyle yapıyor muyuz? Şimdi arkadaşım bana telefon ediyor, randevulaşıyoruz.
Evet.
Gidiyorum randevu yerine, saatinde. Yarım saat, bir saat bekliyorum, gelmiyor. Telefon ediyorum. Ya hocam diyor, hava çok soğuk, bugün vazgeçtim diyor. Evet. Hava soğuk, doğru. Ama bu söz o havadan daha soğuk ya. Tabii. Evet. O zaman söz vermeyeceksin, değil mi? Verdin mi yapacaksın. Meşhur fıkradır. Hoca merhum Akşehir'den kalkmış, memleketinden Konya'ya doğru hızlı hızlı hızlı gidiyormuş. Yolda bir ahbabına rastlamış. Ahbabı sormuş, hocam hayrola demiş. Bu telaş nedir demiş. Nereye gidiyorsun demiş. Konya'ya bir ahbabıma söz vermiştim de onu almaya gidiyorum demiş. Belli ki sözünü yerine getirmemiş.
Evet. Hocam, bir de bu Baytar Mektebi'ndeyken Mithat Cemal Kuntay'ın anlattığı bir hadise. Baytar Mektebi'ndeyken Akif sınıf arkadaşı Hasan Efendi'ye bir söz veriyor. Karşılıklı sözleşiyorlar.
Evet.
İleride çoluk çocuk sahibi olurlarsa ölenin çocuklarına kalan bakacak.
Evet, diye. O meşhur tabii ya.
Bunu bana anlattığı sıralarda, diyor Mithat Cemal Kuntay, Akif genç ve Hasan Efendi yaşlı olmakla beraber dinçti. Baytar Mektebi'ndeki bu fazilet mukavelesinin tatbikine çok vakit vardı. İçimden güldüm. Kendi kendime düşünüyordum. Mektepteyken insanlar umumen seciye kahramanıdırlar. Fakat yaş ilerleyip de insan hayata karışınca, Akif ne düşünüyorsun dedi. Hiç dedim. Aradan yıllar geçti. Meşrutiyette Baytar Müdürü Umumisi Abdullah'ı Ziraat Nazırı derecesini indirerek başka yere kaydırdı. Akif onun muaviniydi. Öfkeleniyordu. Abdullah Bey Montpellier'de ziraat okumuştu. Ona karşı bu haksızlık reva mıydı? Bu öfke, o kadar fazilet, erdem, mukavele, sözleşme devam ediyor. Genel müdür o kadar şiddetliydi ki anlıyordum, kendine ait olmayan bu haksızlıktan Akif kendi aleyhine bir netice çıkaracaktı. Nasıl ki ertesi gün ziraat nezarethanesindeki memuriyetinden istifa ettiyse. Bir cuma günü sofada çocuklardan birini yanağını hıncımdan çimdikler gibi sıkarak Akif'e sordum. Kim bu yavrular? Akif cevap vermedi. Odaya girince bu üç ıstırabını, bu misafir çocuklarını Akif'e takılarak tebrik ettim. Akif'in yüzü değişti. Misafir çocukları değil onlar, benim çocuklarım. Hı-hı. 3-5 haftada 3 çocuğu nasıl olurdu şaşırdım. Hasan Efendi öldü de dedi.
Ya.
Bu çocuklar, kim evvel ölürse hayatta olanın bakacağı çocuklardı. Rahmetli Hasan Efendi'nin çocukları.
Evet, işte Akif budur.
Evet.
Sadakat örneği, vefa örneği. Ya. Çok muhtaç olduğumuz iki haslet, iki özellik. sözümün başında da ifade ettiğim gibi Akif hayatıyla eserdir. Şahsiyetiyle, ahlakıyla, karakteriyle mücessem bir kitaptır. Veya kitap gibi adamdır. Evet. Ne kadar muhtacız değil mi böyle insanlara? Şimdi rol model diyorlar ya, bunlar örnek şahsiyetler.
Örnek şahsiyet.
Tarihimiz bu örnek şahsiyetlerle dolu. Fakat ol mahiler ki derya içredir. Deryayı bilmezler fehvasınca bu örnek şahsiyetleri gençliğe yeteri kadarıyla maalesef tanıtamıyoruz. Tabii önce kendimiz tanıyacağız. Doğru. Sonra gençlere tanıtacağız. Aksi takdirde tabiat boşluk kabul etmez. Gençlerin saf zihinleri, kafaları bu güzel bilgilerle dolmazsa yerine abur cubur bilgiler konur ki bu da tabii onlara büyük bir zarar verir. Maalesef böyle bir cereyan günümüzde de var.
O yüzden Akif'i ne kadar çok konuşsak
azdır.
Azdır.
Azdır,
heyecanla, merakla, sabırsızlıkla Akif ve Aziz Dostları adlı eserinizi bekliyorum. Bekliyor olacağız hocam.
İnşallah.
İnşallah. Bu arada bir dinleyicimiz şöyle bir soru göndermiş programımıza. Kıymetli hocamın Osmanlıca tavsiye edeceği sözlük var mı?
Çok.
Diye.
Çok.
Sizin kütüphanenize...
Üç tane söyleyeyim.
Lütfen.
En önemli üç Osmanlıca sözlük. Bir, Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca Türkçe ansiklopedik sözlük.
Evet.
Büyük bir cilttir, tek cilttir. İki, Kubbe Altı Yayınları arasında çıkan Misalli Osmanlıca Sözlük. Üç cilttir. Çok kıymetlidir. Efendim, çok kıymetli diğer bir Osmanlıca lügat, meşhur Şemseddin Sami'nin Kamusu Türkisi'dir. Bunların dışında da epey Osmanlıca sözlük olmakla beraber bu üçü çok önemlidir.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Evet.
Sözü Akif'in Zulmü Alkışlayamam şiiriyle.
Zalimi sevemem.
Evet, bitirelim isterseniz. Öyle diyor efendim merhum Mehmet Akif Ersoy vefatının 79. seneye devriyesinde hasretle, rahmetle, minnetle, binler fatihalar ile yad ettiğimiz bu ahlak ve karakter abidesi değerimiz. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zalık yapamam. Hele hak namına haksızla ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tacı yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu?
Bu mu? Eyvallah.
Eyvallah.
Rahmet olsun, evet.
Rahmet olsun. Bu programın tekrarını pazar akşamı saat 19'da dinleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun. Hoşçakalın.
Erkam Radyo'da Dursun Gürlek ve Selahattin Koca Aslan'la Kültür Dünyamızdan Manzaralar programını dinlediniz.